Ayrım 11. Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 134. Konuştukça adamın kendini ne kadar duru, ne kadar iyi ifade ettiğini şaşıyor. Benzetmeleri basit ama yerinde, kullandığı metaforlar çarpıcı, cümleleri kısa, dolambaçsız. Oğullarından söz ederken gözlerinin dolduğunu, Mahmud'un ne yaptığını tekrar tekrar sorarken alacağı cevaptan duyduğu kaygıyla ürkek baktığını. Ne zaman ki her Türk asker doğar, her Kürt gerilla doğar demekten vazgeçeriz, o zaman barış olur derken sesinin titreyişini. Mahmud'u bir daha görürsen ona söyle, Begim, yapabilirse büyük şehre gitsin, yardım et edebilirsen, iş bulsun, insan gibi yaşasın. Babanın istemi, vasiyeti budur de ona derken yalvaran sesini hatırlıyor. Bir de kusurda kalma Ömer Begim, ağırına gitmesin, akıl vermek gibi olmasın, oğlunu harcama, hayatı seçti diye vazgeçme ondan. Dünya yitip gidiyor bak, kan revan içinde. Hazreti İbrahim değil biz ki, çocuklarımızı kurban edek deyişini. Sonra ayrılma vakti geldiğinde Ömer Cumhuriyet Meydanı'nın köşesinden kalkan minibüse binerken elini iki avucunun içine alıp yüzüne uzun uzun bakmasını ve o ömrü boyunca unutamayacağı sitem dolu vedayı. Bizi, kavaklarımız, kargalarımız, karlarımızla bırakıp gidersiniz böyle. Oğuldan haber getirmiş dost yabancının gidişini bıraktığı yalnızlık adamın sözlerinden süzülüp sis gibi çöküyor kasabanın üstüne. Karlara daha vakit var ama kavaklarla kargalar uzaklığın, yalnızlığın, yabancılığın simgesi gibi kalıyorlar geride. Minibüsün penceresinden sağ kolunu saygıyla göğsüne kavuşturmuş, misafirini son bir kez selamlayan Hüseyin Bozlak'a bakarken neden buralara geldiğini, ne aradığını, yolların nerelere doğru açıldığını sezinler gibi oluyor. Yolun burada bitmeyeceğini anlıyor birden. Sözü diriltecek ses burada henüz fısıltı halinde, büyük koruyu duymadım daha. Doğunun da doğusuna sesin çığlık olduğu, gemicileri baştan çıkaran sirenlerin sesi gibi karşı konmaz bir güçle kendine çağırdığı yere doğru gitmesi gerek. Mahmud'un babasını eve gelen her erkeğe baba umuduyla sarılan küçük kızı, kederini ayan edip öfkesini içinde saklayan kasabayı, kargaları, kavakları ve de baharla birlikte topraktan kalkıp yüreklere çökmüş karları ardında bırakıp yoluna devam etti Ömer. Doğunun doğusuna, kendi duygularının sonuna, İçinin bilinmezlerine, başlangıca ve geleceğe doğru heyecan verici bir yolculuktu bu. Yolun nereye varacağını, nerede biteceğini bilmediği ama benzile vardığında varabilirse eğer artık eskisi gibi olmayacağını için için sezdiği bir yolculuk. Dağlardan, kayalıklardan, karakollardan, taciz ateşlerinden, komandolardan, korku ve isyandan örülmüş aşılmaz bir kaleyle çevrili şehre, üzerinde tek ülke, tek bayrak, tek dil yazılı, tek geçitten girerken Mahmud'un sözleri geliyor aklına. Karabasan'da mıyım, rüyada mı bilmiyorum abi. Kavgada ayağı yere basar adamın. Vurursun, vurulursun. Oysa bir zamandır yaşadıklarımın gerçekliği yok. Yamaçtan bayır aşağı yuvarlandığımdan beri, Zelal'e rastladığımdan beri, Zelal o kör kurşuna vurulduğundan beri, Hebi doğmadan yitip gittiğinden beri, sen Hızır gibi çıkıp geldiğinden beri hiçbir şeyin gerçeği yok. Hani ben masalcıyım demiştin ya abi. Hepsi masal mı, düş mü, hayal mi bunların diye sorup duruyorum kendime günlerdir. Bu masal nasıl bitecek? Korkuyorum. Mahmud'un git gör dediği, Zelal'ini emanet ettiği eczacı ablayı bulmak için geldiği şehre, yol boyu durdurula durdurula, arana arana yorgun düşmüş eski otobüste girerken, bu masal nasıl bağlanacak ben de bilmiyorum diye düşünüyor Ömer Eren. Bu düşünce huzursuzluk vereceğine hoşuna gidiyor, bir hafiflik sarıyor yüreğini. Nereye gittiğinin bile önemi yok. Hiç bilmediği, tanımadığı bir şehirde adını hatırlamak için bile notlarına bakması gereken birini arıyor. Tanımadığı Zelal'i gerektiğinde ona emanet etmek için, ki besbelli gerekecek, tanımadığı Mahmud'un isteği ve yönlendirmesiyle, belki de bilmeden kadere ulaklık yaparak. Yılın en uzun günlerinde bile güneşin doruklara çabucak teslim olup Sarp dağlarının ardında erkenden kaybolduğu, alacakaranlık serinliğin hızla çöktüğü, dağ arası, vadi arası bir kent burası. Makedonya'da kayalık dağlar arasında benzer bir yer hatırlıyor. Bir de Tibet'te miydi? Boğucu sıcağı yararak birden iniveren aynı erken serinlik, aynı erguvani ışık, aynı renk ve gölge titreşimleri, elinde valizi otobüsten inerken şoföre kalabileceği bir otel soruyor. Bir değil birkaç tane vardır diyor şoför iftiharla. Hepsi yan yanadır. Burası sınıra yakın. Geçit üzeri olduğundan vardır kalacak yerimiz. Şuradan çık, tut ana yolu, doğru yürü. Tek bir cadde var zaten, şaşırmazsın. Otelleri göreceksin hemen ileride. Yıldız Otel iyidir derler. Yabancılar hep orada kalır. adamın arkasından kuşkulu, düşünceli baktığını hissediyor ya da öyle bakmış olacağını düşünüyor. Önce hayat eczanesini mi aramalı, otele mi yerleşmeli? İki yanı kavak ağaçlı yolda, yaprakların hışırtısı ve kargaların çığlıkları arasında kararsız adımlarla yürüyor. Yıldız Oteli tam karşıda işte, çarşının hemen girişinde. Her yerde rastlanan kasaba otellerinin bir benzeri. Otelin sarı yaldızlı, süslü demir parmaklıklı ana kapısından içeri giriyor. Bordo, meşin kaplı eski koltuklar, yerlere kadar bordo perdeler, kebap, küf ve is karışımı tuhaf bir koku. Girişte, solda, üzerinde resepsiyon yazılı, ahşap lambri kaplı bir köşe. Tezgahın üstünde zevksiz, plastik bir vazo içinde sarı kırmızı yapma güller. Kolunu tezgaha dayayıp birinin gelmesini bekliyor. Uzayınca hemen elinin altındaki zile dokunuyor. Yaşlıca bir adam arkadaki bir kapıdan çıkıp geliyor. Buyurun. Tek kişilik odanız var mı? Vardır. Kaç gece kalacaksınız? İşte yerinde bir soru. Sahi kaç gece kalacağım ben burada? İşlerime bağlı. Birkaç gece kalırım herhalde. Uzun bir kayıt fişi uzatıyor adam. Bunu dolduracaksınız. Ahiret soruları sorarlar. Hepsini doğru doldurmak gerek. TC kimlik numaranız da lazım. Bir de kimliğinizi bırakacaksınız. Bilgileri komutanlığa göndereceğiz. Ne ilgisi var ki komutanlıkla? Öyle isterler yabancılar için. Ben yabancı değilim ki. Türk vatandaşıyım. O manada değil. Yani dışarıdan gelenler, buralı olmayanlar demek istedim. Burada herkes yabancıdır. Keşke önce komutanlık, kaymakamlık, her neresiyse oraya gitseydim, kendimi tanıtsaydım. Yeni bir kitap üzerinde çalıştığımı söylerdim, kolaylık gösterirlerdi. Gıcıklık olsun diye kimlik yerine ehliyetini uzatıyor adama. Adam, bezgin bir edayla ehliyeti geri veriyor. Bana göre hava hoş da komutanlık kafa kağıdını ister. Kendine kızıyor. Bu adamcağızı güçlük çıkartmanın ne anlamı var ki şimdi? Eşeğini dövemeyen semirini dövermiş. Nüfus kağıdını bulup veriyor. Kayıt fişini doldururken hayat eczanesi yakın mı buraya diye soruyor. Yakındır. Karşı tarafa geç, hemen solda. Aha baksan kapıdan görürsün. Çarşının hemen başında. Bütün yabancılar hayat eczanesini sorarlar buraya gelince. Adamın sesine dost bir tını, bir rahatlama geldiğini hissediyor. Neden öyle? Jiyan ablamız yabancılarla nasıl konuşulacağını bilir. Buraları da iyi bilir. İngilizce falan da konuşur yeri geldiğinde. Tek kadın eczacımızdır o. Herkes sever, sayar. Küçük yerlerin az buçuk okuyup bir de eczane açınca sınıf atlayan, her aşamaydın o çok bilmiş kadınlarından biri olmalı diye geçiriyor içinden. Üstelik aşiret kızıymış ne demekse. Hem de Kürt. Ne kadar Kürt yalakası Avrupalı varsa, yok şu heyeti, yok bu heyeti varsa soluğu bunun yanında alıyordur. Bir an eczaneye uğramak yerine kentte turlamayı, askeri garnizona, vilayete falan gitmeyi düşünüyor. Ne de olsa Ömer Eren'i bir tanıyan bulunur. Yeni bir kitap üzerinde çalıştığımı, buraların havasını koklamak için geldiğimi söylerim. Kimse de işkillenmez. Üstelik doğru da. Sakıncalı biri sayılmam. O eskidendi. 25-30 yıl önceydi. O zamanlar devrimciydik, komünistik. Var ya hani. Şimdi ünlü yazar Ömer Eren'im. Sistemin süsü, çok satar romancı, dozunda muhalif, dozunda dönek yazar, rejimin incir yaprağı. Kim yazmıştı bunları benim hakkımda? Hangi orospu çocuğu? Allah kahretsin. Orospu çocuğu diye küfrettiğim Elif duymasın sakın. Kadın haklarını, feminizmi falan savunuyorsunuz sözde ama küfürleriniz yine kadınlığın aşağılanması üzerinden derdi. Haksız mı? Peki, dozunda muhalif, dozunda dönek derken o orospu çocuğu büsbütün haksız mıydı? Gidelim beyim, odanızı göstereyim diyor adam. Valizini yüklenip önüne düşüyor. Adam önde, Ömer arkada, lekeli, kirli bordo halı kaplı merdivenlerden ikinci kata çıkıyorlar. 204 numaralı oda. Tabii ki 200 oda yok bu otelde diye düşünüyor. Hep böyle yaparlar. Sayılar arttıkça saygınlık da artarmış gibi. Oda sıcak, hatta boğucu. Klima var diyor adam. Klima var ama adamın kahramanca ve umutsuz çabalarına karşın işlemiyor. Tül perdeyi çekip camı açıyor. Pencere arka tarafta bir odun deposuna bakıyor. Üzerlerinde demir filizleri duran, düz damlı, çatısız, sıvasız tuğla evler, kuru kafalar gibi yan yana dizilmiş binalar görünüyor. Tek tük kavak ağaçları, kavaklara tünemiş suskun gece kuşları ve arkada elini uzatsan tutacakmışsın gibi yakında dorukları Haziran ayında bile karlı dağlar. Bizi kavaklarımız, kargalarımız, karlarımızla bırakıp gidersiniz demişti Mahmut'un babası. Adamın sesindeki ince hüznü hatırlıyor. Tamam mı beyim? Diyor otelci. Tamamdır. Çarşaflar temizse tabii. Temizdir. Sen daha 5. müşterisin. Daha bir 5 kişi çıkarır. Yaptığı espriden hoşnut, arsız ve sevimli gülüyor. Çarşaflar her gün değilse de sık sık değişir beyim. Temizlikçi karılar gündeliklerini hak etsinler diye. Meraklanma sen. Yatağı açıp kendi söylediğinden emin olmak ister gibi yastık kılıfını, çarşafı inceliyor. Çarşaf eprimiş, tam orta yerinde bir delik var. Tamam, bak kar gibi bembeyaz. Yıkaya yıkaya delinmiş. Burası da Çankaya Köşkü değil ya. Adam anahtarı bırakıp çıkınca valizini açıyor. Tıraş takımını, diş fırçasını çıkarıyor. Birkaç gömlekte yedek pantolonunu köşedeki dolaba asıyor. Tuvalete girip elini yüzünü yıkıyor. Lavabonun üstündeki aynada yüzünü seyrediyor. Sakalları uzamış. Olsun, burada her gün tıraş olmaya gerek yok. Yüzü biraz yorgun. Olacak o kadar. Kaç saattir yollarda. Üstelik bu gerginlikle. Odayı kilitleyip aşağı iniyor. Eczaneye uğrayıp uğramamakta hala kararsız. Otelin kasvetli ve havasız lobisinde oturmak yerine dışarı çıkıp çarşıya uzanmak, bir lokantaya girip varsa yerel yemeklerden tatmak, hele de varsa bir yudum içki, bir duble rakı iyi gelecek. Sokağa çıkıyor. Otelin önünde çocuk yaşta gençler basamaklara, yolun kenarlarına oturmuş, itişip kakışıp vakit geçiriyorlar. Boyunlarını iple astıkları karton kutularda kağıt mendil, incik boncuk, okaliptüs, manili karamele, daha bir sürü ıvır zıvır satan küçük çocuklar da var. Otel bitişik bir dükkanda yöre kilimlerinden bala, gümüş işlerinden yerel kıyafetlere kadar her türlü turistik eşya satılıyor. Sonra bir ara bakmalı. Elif böyle şeyleri sever. Çarşıya doğru uzanan yol beklediğinden daha canlı, daha kalabalık. Bu saatte nasıl olsa kapalıdır umuduyla Hayat Eczanesi'ne doğru yürüyor. Sokak ışıkları henüz yanmamış, kahvelerin ve tek tük dükkanların ışıkları yanmaya başlamış. Eczanenin tabelasının üzerinde kırmızı bir floresan lamba var. İçerisi aydınlık. Kapatıldığında yere kadar indiği anlaşılan madeni kepenkler yarı açık. Cama yapıştırılmış tabelada bu gece eczanemiz nöbetçidir yazılı. Demir parmaklıklarla muhafazaya alınmış camlı kapıyı hafifçe itiyor. Kapının açıldığını haber veren uzun bir çıngırak sesi duyuluyor. Arkası dönük, raflara bir şeyler yerleştirmeye çalışan kadın dönüp kapıya doğru bakıyor. Buyurun, ne istemiştiniz? Ömer'in ilk düşündüğü şey sesle yüzün nasıl bu kadar uyumlu olabileceği, ikincisi kadının kuzguni siyah saçlarının boyalı olup olmadığı. Hayır, boyalı olamaz. Sarımsı ışığın altında simli gibi görünen tek tük beyazlar var şakaklarında. Sonraki günlerde hep o ilk karşılaşma anını hatırlatacak. Önce saçlarını, sadece saçlarını gördüm. Sanki sesine dolanmışlardı. Yüzünü çok sonra fark ettim diyecek Jiyan'a. Baş ağrısı için aspirinden daha etkili bir hap lütfen. Bir de uzun, zor bir yolculuk yaptım. Gece uyumak için şöyle gevşetici, uyku verici bir şey. Mümkünse bitkisel olsun. Eczacı hanım bir yandan raflarda uygun ilaçları araştırırken soruyor. İlk defa mı geliyorsunuz şehrimize? Başının arkasında gevşekçe toplanmış, fil dişi görünümlü, büyücek bir saç dokasıyla tutturulmuş, gür saçlarından kurtulan birkaç uzun bukle omuzlarına dökülüyor. Kadının bu kadar uzun boylu, bu kadar ince olmasına şaşıyor Ömer. İlaç dolaplarını uzanırken incecik kollarına, zarif bileklerine taktığı siyah kakmalı gümüş bilezikleri, bir de sağ elinin üç parmağında hemen dikkati çeken kocaman, tuhaf yüzükleri görüyor. Bütün bunlar siyah pantolon ve dar siyah penye bluzdan ibaret kıyafetinin sadeliğiyle çelişiyor. Kadının bedeninin doğal uzantısı, gizleyemediği bir parçası gibi duruyor. Gözlerini daha görmedi. İlaçları raflardan indirip tezgahın üstüne koyduğunda, kendisine bakıp yolunun neden buralara düştüğü belli olmayan yorgun yabancıya gülümsediğinde görecek. Bunlar işinize yarar sanırım. Yolumuz uzun ve zahmetlidir gerçekten. Burada yabancılara en fazla sattığım ilaç, hafif sakinleştiricilerle antidepresanlardır. Başka türlü dayanması zordur. Gözleri derin, kara, uzun siyah kirpiklerle çevrili, yüzüne göre kocaman. Hangi şairin dizeleriydi? Gözleri göz değil, Gözistan. Gözlerin uzak bir ülke, gözlerin senin şehrinin, senin ülkenin aynası. Öyle hüzünlü, öyle korkulu, esrarlı, isyankar diyecek sonraları, şairin dizelerine gönderme yaparak. Güzel mi, değil mi bu kadın diye soruyor şimdi kendi kendine. Cüzdanından para çıkarıp ilaçların bedelini ödemeye hazırlanırken. Bir yandan da zaman kazanmaya çalışıyor lafını toparlayabilmek için. Hayır, güzel değil. Güzel denilemez eczacı hanıma. Güzellikten farklı bir duygu veriyor insana. Bu sorunun abes olduğu, böyle sorulmaması gerektiği duygusu. Değişik, farklı, çarpıcı. Hayır, bu sıfatların hiçbiri de iyi anlatmıyor onu. İlk gören birine bu soruları sordurmasa bile sıradan olmadığının işareti. Ya da belki simsiyah saçlı, esmerce, eli yüzü düzgün, sıradan bir kadında. Bütün bu soruları, bu olağanüstülük sanrısını, son günlerde yaşadıklarımın etkisiyle ben uyduruyorum. Özür dilerim. Cihan Hanım siz misiniz? Evet benim. Neden özür diliyorsunuz diyor yine gülümseyerek. Kadının sol yanağının altında, dudağının kenarındaki gamzesini, bir de kuzguni siyah saçlarındaki seyrek beyaz tellere rağmen genç olduğunu fark ediyor. 35 yaşlarında falan. Belki o kadar da yok. Hem bu tarafları hem de sizi görmek için gelmiştim. Bunları söylerken neden zorlandığını bilmiyor. Birden otogardaki o korkunç geceden sonra bütün olup bitenler, hele de şimdi orada bulunması tuhaf ve gerçek dışı geliyor Ömer'e. Lafı nasıl sürdüreceğini bilemeden, sürdürüp sürdürmemekte kararsız susuyor. Adınızı rica etsem diyor Cihan, sanki sizi bir yerlerden tanır gibiyim. Ömer Eren, yazarım. Tabii, tabii tanıyorum sizi. Doğrusunu isterseniz romanlarınızın hepsini okuyamadım ama Doğu Batı sorununu tartıştığınız denemelerinizi okumuştum. Türkiye'nin doğusu, batısı sanmıştım kitabı alırken. Yanılmışım ama yine de yararlandım. Televizyonlarda da izledim birkaç kez. Özür dilerim, hemen tanımalıydım sizi. İnsan buralarda görmeyi hiç ummadığı biriyle karşılaşınca hemen çıkaramıyor. Aslına bakarsanız burada olmak sizin kadar beni de şaşırtıyor. Bir rastlantıydı. Mahmut, sizi görmemi o istedi. Bu ad bir şey söylüyor mu size? Hatırladınız mı Mahmut'u? Özür dilerim, hatırlayamadım. Buralarda çok Mahmut adı vardır. Mahmut da doğulu ama buralı değil. Asıl adı Mahmut mu onu da bilmiyorum. Elindeki kimlikte böyle yazılıydı, kendini de Mahmut olarak tanıttı. Anladığım kadarı bir süre dağda kalmış, Kandil'de, Beka'da falan belki. Sonra bu tarafa geçmiş, sonra ne olmuşsa galiba yaralanmış, dağ kadrolarından ayrılmış. Tam bilmiyorum, ayrıntı sormadım. Dağda olmak deyince hemen Kandil geliyor aklınıza, değil mi? O da olduğunu sanmam. Her neyse, dağdan öyle kolay kolay ayrılınmaz. Teslim olup itirafçı yazıldıysa o zaman başka. Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Yanında gencecik bir kadın vardı, hamileydi, birlikte kaçıyorlardı. Kızın peşinde abileri falan varmış. Töreden kaçmış o da, birlikteydiler. Sonra kız kaza kurşunuyla vuruldu. Heyecanlı bir çocuğun olağanüstü bir macerayı nefes nefese anlatışı gibi saçma sapan, bağlantısız cümleler kurduğunu fark edip gülmeye başlıyor. Ya kusura bakmayın, her şeyi birbirine karıştırdım, kısaca anlatayım derken. Yani ben bu Mahmut'la kıza tesadüfen Ankara otobüs terminalinde rastladım. O sırada bir olay oldu, kız serseri bir kurşunla vuruldu. Onlara yardım etmeye çalışırken kendimi bu hikayenin içinde buldum. Şimdi de buradayım işte. Mahmut, Zelal'e güvenli bir yer arıyordu. Kızın adı Zelal'miş. Sizin yardımcı olabileceğinizi söyledi, eczaneyi tarif etti. Belki hatırlarsınız, babasının adı Hüseyin Bozlak. Bu kente gelmeden ona da uğradım. Bilge, efendi bir adam. Acılı. Hüseyin Bozlak'ı hatırladım galiba. Kocamın babası tarafından uzak bir hısımlığımız vardır. Boşaltılan köylerine gitmiştik bir defa. Hüseyin amcanın küçük oğlu Mahmut olmalı sizin söylediğiniz. Ben onu hiç görmedim. Dedim ya, fazla bir yakınlığımız yoktu. Ama öldürülen abini tanırdım. Mahmut üniversitede okuyor diye duymuştum. Babası hiç değilse küçük oğlan okusun, adam olsun, yırsın isterdi. Yazık. Kadını dinlerken onun Mahmut hakkında söylediklerinden çok sert hece vurguları, uzun sessizleri kısa söylemesi, geniş e'leri daraltması bir de kocam sözcüğü dikkatini çekiyor. Nedense kadının evli olabileceğini hiç düşünmemiş. Bu gece benim eczane nöbetçi. Yardımcım da birkaç gün izin aldı. En azından gece 12'ye kadar falan burada kalmam gerekiyor. Buyurun oturun, burada rahat konuşabiliriz diyor. Cihan köşedeki eski bir koltuğu işaret ederek. Nerede kalıyorsunuz? Karşıdaki Yıldız Otel'de. Güvenlidir, temizdir de. Gelen yabancılar çoğunlukla orada kalırlar. Devletle komutanlıkla falan da araları iyidir. Gelen bütün yabancıların kayıtlarını anında merkeze gönderirler. Böylece sorun çıkmaz, herkes rahat eder. Birazdan komutandan rakı daveti alırsanız hiç şaşmam. Ne de olsa sizin kadar ünlü biri düşmez buralara sık sık. Komutanın beni tanıyacağını hiç sanmam ama kimsenin rakı davetini reddedecek halde değilim doğrusu. Yorgunum, tedirginim, alkollü bir içkiye fena halde ihtiyacım var. Laubali davrandığını, ayıp ettiğini düşünüp utanıyor. Kadına bana içki bul demiş oldum düpedüz. Vakti kerahat geldi mi elleri titremeye başlayan alkolik yazar. Kapının dışında kesik kesik konuşmalar, madeni sesler, metal şakırtıları. Susup dışarı bakıyorlar. Sokak lambaları hala yanmamış. Dışarısı eczanenin ışığıyla aydınlanıyor. Kar maskeli, kamuflaj giysili, silahlı birkaç adam ellerini burunlarını cama dayamış içeri bakıyor. Galiba rakı daveti geldi diyor Ömer, tedirginliğini, heyecanını bastırmaya çalışarak. 11. ayrımın sonu, sayfa 143.